Ayrım 6. Sayfa 51'den devam. Ancak Arapların İngilizlerle işbirliği yaparak devlete karşı ayaklanmaları ve bu ideolojinin de bir sonuç vermemesi üzerine İttihat ve Terakki Türkçülük ideolojisini benimsedi. Her üç dönemde de Yahudilerin Türk halkına bağlılığı sürmüştür. İttihat ve Terakki'nin en çok geliştiği kent Selanik olmuştur. Osmanlı Devleti'nin olduğu kadar Avrupa'nın da önemli bir limanı ve ticaret kenti olan Selanik'te birçok Yahudi, eğitim ve öğretim kuruluşu ve ayrıca çok sayıda bilge bulunuyordu. II. Abdülhamid'in 1876 anayasasını fiilen yürürlükten kaldırması, II. Abdülhamid'in 1876 anayasasını fiilen yürürlükten kaldırması, kapitalistleşmiş burjuva sınıfını sağlamak istediği hak ve özgürlükler engel olunca Selanik Yahudilerinin de 2. Abdülhamid'e muhalefet eden siyasal oluşumda yer almaları doğal bir gelişimdir. Selanik'in 2. Abdülhamid'in sıkı bir kontrol kurduğu İstanbul'dan uzak olması ve Selanik'te ilerici bir aydın ve subay kadrosu mecburiyeti de Selanik'te İttihat ve Terakki'nin yoğunlaşması için etken oluşturmuştur. Yahudilerin söz konusu siyasal muhalefette yer almasına rağmen vatanseverlikleri devam etmiştir. 1913'te Yunan ordusunun Selanik'e girdiği gün kentin her yerinde Yunan bandıraları çekilmişken yalnız Yahudiler bu durumu desteklememiştir. Balkan Savaşı'nın Edirne'de Bulgarlar tarafından işgal edilmişti. Pinhas adlı Edirne'li bir Yahudi bir Türk subayını öldürmek isteyen bir Bulgar subayının bu hareketine engel olmak için vücuduyla Türk subayını örtmüş ve buna kızan Bulgar subayı herkesini de öldürmüştür. Edirne Hahambaşısı Bekerano Efendi, Edirne Türklerine maddi ve moral destek vermiştir. Selanik'in ünlü Yahudi isimler arasında Emanuel Karasu Efendi ve Nisim Masliyah bulunmaktadır. Emanuel Karasu, 1862-1934. 1900'de Selanik'ten, 1914'te de İstanbul'dan mebus seçildi. Talat Paşa'yı yakınlığıyla tanınan ve İttihat ve Terakki için kritik görevleri olan Emanuel Karasu, Balkan Savaşı öncesinde Sultanahmet Meydanı'nda halka seslenenlerin başına bulunuyordu. Bununla beraber Karasu'nun 2. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirildiğini, kendisine bildirmeye gelen 4 kişilik heyette yer alması ve daha sonraları gerçek bir Türk dostu olan Hahambaşı Hayim Nahum Efendi ile ters düşmesi gibi hadiseler, Türk Yahudileri ve İttihat ve Terakki için bir şanssızlık olarak görülebilir. Nisim Masliyah. Manisa'da doğan ve Selanik'te ticaret mahkemesi üyeliği yaparken İttihat ve Terakki'ye giren, çeşitli devlet memurluklarında bulunan, 3 kez mebus seçilen Masliyah, 31 Mart olayı sırasında meclisi yüreklendiren konuşmalar yapmış ve ulusun onurunu savunmak için girişimlerde bulunmuştur. Masliyah, Ruslarla yapılan mütareke görüşmelerinde katılmıştır. Masliyah, 1933'te ölmüştür. Öte yandan Theodor Herz ve taraftarlarının Filistin'de Yahudi yerleşimi sağlamalarıyla ilgili girişimleri konusunda Sadrazam Talat Paşa bu konularla ilgili hatıratının bölümünde özet olarak Yahudi meselesinin İttihat ve Terakki'nin 10 yıllık devri içinde boy göstermiş bir mevzu olmadığını ve tahrikler olmadıkça tarih boyunca huzur içinde beraber olan iki Sami kavminin Araplar ve Yahudilerin Osmanlı Devleti hudutları içinde huzur unsuru olmalarının Filistin konusunda arzu edilen yönetim politikası olduğu belirtmektedir. Yahudiler İttihat ve Terakki için önemli bir rol oynamışlardır. Fakat bu durumlardan yararlanmak partiyi Yahudi toplumunun özel amaçları doğrultusunda kullanmış değillerdir. Avrupa'da egemen olan Yahudi düşmanlığı Osmanlı Devleti çöküş sürecini ilerledikçe daha da kaygılanan Osmanlı Yahudileri bu devletin topraklarını onları savunan bir kale olarak görmüşlerdir. Bu nedenle de bu çıkış engel olacağı savıyla ortaya çıkan İttihat ve Terakki'yi desteklemek gereğini duymuşlardır. Aynı nedenlerle Filistin Osmanlı toprakları içine kaldıkça Osmanlı Yahudilerinin en sonunda bu bölgenin Osmanlı Devleti'nden kopmasını gerektirecek olan Siyonizme sempatik göstermedikleri de bir başka gerçektir. Örneğin mecliste Gümülcineli İsmail Bey, Yahudilerin devleti parçalamak ve Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak istediklerini söylediğinde söz alan Nisim Masliyah Efendi, "Bendeniz bunu katiyen reddediyorum. İsrailiyet namına cevap veriyorum." diyecektir. 2. Abdülhamid'in tahttan indirmesi esnasında heyette görev alan Emanuel Karasu'nun kibirli davranışlar sergilediği siyasal muhalifleri tarafından ileri sürülmüştür. Ancak olayın asıl şeklinde kurulda görev alan Arif Hikmet Paşa, Esat Paşa Toptani, Emanuel Karasu Efendi ve Aram Efendi'nin Esat Paşa Toptani vatandaşa millet namına görevden alındığını ve yaşamının, emlakının ve çocuklarının yaşamının güvence altına aldığını olduğunu söylemiş, padişah da heyet mensuplarının her birinden bu hususta ayrı ayrı teminat almıştır. Öte yandan İttihat ve Terakki bünyesi için yer alan kişiler arasında bulunan subay, memur ve Yahudilerin Selanik'te Mason derneklerine mensup olduğu görülmektedir. 1909'da 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi olayının bir Yahudi Mason komplosu olarak tanımlanması ise özellikle İngilizler tarafından 1. Dünya Savaşı yıllarında İttihat ve Terakki'nin mensuplarının milliyetçi çevrelerinin önünde karalanması amacıyla körüklenmiştir. Buna karşılık Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, sayfa 257-208 arasında adlı eserinde genç Türklerle ilgili bölümünde Yahudilerin İttihat ve Terakki'nin kurullarında darbeden önce ve sonra önemli bir rol oynadıklarına dair delillerin asgari ölçüde olduğunu belirterek eleştiri konusu olan Karasu'nun nispeten geri planda kalan bir şahsiyet olduğuna ve ön safta yalan Cavit Bey'in din değiştirerek İslamiyet'e geçtiğine işaret etmektedir. İttihat ve Terakki konusundaki araştırmalarında Feroz Ahmad da İngilizlerin Karasu'yu cemiyetin liderleriyle ortak olarak karaladıklarını belirtmekle fakat Karasu'nun sanıldığı kadar etkili olamadığına dikkati çekmektedir. F. 1. Dünya Savaşı, Mütareke ve Milli Mücadele Yılları. İttihat ve Terakki'nin başında bulunduğu Osmanlı Devleti'nin savaşan ülkelerden biri olduğu 1. Dünya Savaşı ve bu savaşı izleyen yıllar Türkiye Yahudilerinin devlete olan bağlılıklarını somut olarak kanıtladığı bir dönemdir. Yahudiler seferberlik çağrısına uyarak askerlik görevine katıldılar. Osmanlı vatandaşı olsun veya olmasın Yahudi bankerler savaş giderlerini karşılamaya çalıştılar. Filistin'de yaşayanlar başta olmak üzere Yahudiler hayvan, araç ve gereçlerini bölgedeki askeri birliklere bağışlamışlardır. Örneğin Filistin Yahudileri Kudüs'ü havadan ulaşmak isteyen Osmanlı havacılarının yitirdikleri uçaklar yüzünden uğranılan zararı kısmen karşılamak için aralarına para toplayarak Osmanlı hükümetine bir uçak bağışlamışlardır. Yahudi hastanesine yaralı askerler alınmış, değişik ülkelerdeki Yahudi kuruluşlarına yardım sağlanmıştır. Ancak Türklere düşman uluslar Yahudilerin bu tutumları pahalı ödetmişlerdir. Örneğin 1915'te Rus orduları Kuzeydoğu Anadolu'ya girdiklerinde Türklerle birlikte Yahudi halkı da katletmişlerdir. 1917'de Yunanlılar Selanik'teki Yahudi mahallelerini yakmışlardır. 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı Devleti'nin yenilgiyle çıkması ve işgali Yahudilerin ülkeden ülkeye kovulurken sığındıkları toprakları yitirmesi anlamını taşımaktaydı. Hristiyan bayrağının yüzyıllardır kurban olan Yahudilerin bundan ancak Türk yöneticilerin korumasıyla kurtuldukları dikkate alınırsa Yahudilerin kaygılarının boyutu daha da iyi anlaşılır. Yahudiler bu karamsar ortamdan kendilerini çabuk kurtararak ve milli mücadelede Türklerin yanında yer alarak bazı yerlerde kahramanlık öyküleri yazmışlardır. Örneğin 1314 Bursa doğumlu takım çavuşu Salomon Baruh istiklal madalyası almıştır. Mondros Mütarekesi yapıldığında taşkınlıklar yapan diğer azınlıklara Yahudiler katılmadılar. Rum ve Ermenilerin tersine Yahudiler 1919 Meclis-i Mebusan seçimlerine katıldılar. Michon Ventura 25 Ocak 1920'de Misak-ı Milli'yi kabul ve ilan ederek tarihsel bir görev yapmış ve meclise İstanbul Milletvekili olarak girmiştir. Öte yandan İstanbul'da Mercan'dan kösenecilik yapan Nesim Danon, gizlice milli hükümete silah ve cephane sevkiyatını yancı olan Yahudiler arasına yer almıştır. Mondros Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İtilaf Devleti'nin amirali Dixon'ın İzmir'e gelmesi üzerine İzmirli Rumlar coşmuş ve Splendid Palace'daki Türk bayrağını indirip yerine Yunan bandırasını çekmişlerdir. Otel müşterilerinden Nesim Navarro adlı bir Yahudi asılan bayrağı indirip çiğnemiştir. İzmir'in Yunan işgali öncesi yapılan gösteri İzmir Yahudi şehitliğinde toplanan halk tarafından gerçekleştirilmiş, buna benzer Türk Yahudi dayanışması İzmir'in ve Ege'nin işgalinde süre gelmiştir. Bayındır'da Jacques Uziel, Mustafa Kemal Paşa'nın casusu olarak suçlanarak Yunanlarca tutuklanmış, Söke Mal Müdürü Albert Kadranel, vergi gelirlerini İstanbul Hikamet yerine Ankara'daki Misak-ı Milli Hikamet'e göndermeye başlamıştır. Aydın'ın işgaliyle Yahudiler Yunan bayrağı asmamış, Kuvayi Milliyecileri evlerine saklayıp Yunanları onunla vermeyi reddeden Katan ailesinin evi ateşe verilmiş ve Katan ailesi bazı fertleriyle evde saklanan bazı Kuvayi Milliyeciler yanarak ölmüştür. Bunun üzerine Aydın Yahudilerinin çoğu Civanillere göç etmiştir. İstanbul'un işgal altında bulunduğu dönemde Sirkeci Sinagogu'nun açılış töreninde Türk bayraklarını gören Merkez Komiseri Tahsin Bey, Yahudilere sizin sadakatini dile getirmiştir. Karakoy iskelesinde yıllarca elinden binlerce bavul ve çanta geçen emanetçi Sultana'nın cepheye sandıklarca cephane silah ve asker sevk ettiği de herkesçe bilinmez. Şair Berta Özgün Burudon'un amcası Nahman Varon, Zonguldak PTT müdürü olduğu 1915 yılında Rus donanması kenti top ateşine tutarken menzil dahilinde olmasına rağmen vazifesinden ayrılmayarak İstanbul'u telgrafla haberdar etmiş ve Türk donanması Rus gemilerini konmuştu. Varon efendi bu nedenle madalya ile onurlandırılmıştı. Keza Berta Burudon'un tabip yüzbaşı olan babası Bensunen, Anafartalarda ve Şark cephesinde binlerce yaralıyı tedavi etmişti. Kendisi Enver Paşa'nın mührünü taşıyan bir madalya belgesi ve harp madalyası ile tatip edilmiştir. 14 Haziran 1920'de Kilis'in Kefergani köyünde Fransızlara karşı direnen, Kuvayi Milliye'ye katkı sağlama konusu anlaşmaya varan Kilis'in ele gelenleri ve seçkinler arasında Kilis Yahudi Cemaati Başkanı Murdo Schreim de bulunmaktaydı. Schreim, üstlendiği görev yerine getirmiş ve bu nedenle kendisine beyaz şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir. Murdo Schreim, bağışlarına karşılık 1492 yılında Türk Hava Kurumu'ndan da bir madalya ile ödüllendirilmişti. G. Dönemin iki haham başısı. G1. Hayyim Nahum Efendi 1873-1960. Manisa'da doğdu. İzmir İdaresi'ni okudu. Hayyim Paris'te dini öğrenim görerek haham oldu. Aliens Israelit Universal tarafından Falaşaların durumunu incelemek üzere Habeşistan'a gönderildi. Dönüşünde de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra görevden alınan Moshe Levin'in yerine haham başı seçildi. 1920'lerde haham başılığı bıraktı ve bir süre sonra Paris'e giderek 1926'ya kadar orada oturdu. Bu tarihte Kahire haham başılığına seçildi. 1920-1926 arasında Avrupa basınında Türkiye'nin davasını savunan yazılar yazdı. Bu arada Lozan Konferansı'nda Türk delegasyonunun danışmanında aktif rol oynadı. Haham başı Hayyim Nahum Efendi, Ekim 1918'de Osmanlı hikametince ateşkesi sağlamakla görevlendirilerek yurt dışına gönderildi. Dönüşüne kendisine birinci dereceden Osmaniye nişanı verildi. Hayyim Nahum Efendi'nin barış ile ilgili çeşitli girişimleri bazı Yahudiler tarafından tepki gördü. Bunların arasında Filistin'in Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde olması nedeniyle Siyonizm düşüncesine karşı çıkan Hahambaşı Hayyim Nahum Efendi ile ters düşen Nisim Rusol'a bulunuyordu. Hayyim Nahum Efendi, mütareke yıllarında Osmanlı Devleti çatısı altında yer alan etnik grupların hangi devletin mandasını tercih ettiklerini araştıran Amerika Birleşik Devletleri heyetine Yahudi unsurunun Türk yönetiminden başka kimseyi istemediği yanıtını vermiştir. Bu bunalımlı dönemlerde Türk aydınlarının dahi hangi devletin mandasını tercih edilmesi gerektiğini tartıştıkları dikkate alınırsa Hayyim Nahum Efendi'nin vatanperverliği daha iyi anlaşılabilir. Hayyim Nahum Efendi, Kasım 1919'da Paris'teyken Le Matin gazetesine verdiği bir demeçte Anadolu ve Türk halkının Mustafa Kemal'le beraber olduğunu belirtmiştir. Hayyim Nahum Efendi, Temmuz 1922'de Ankara'ya gitti ve törenle karşılandı. Kendisi Avrupa'da Ankara hikameti için kamuoyu oluşturmak ve siyasal ilişkilerde bulunmak görevini üstlenerek Paris'te Mustafa Kemal'in büyük bir kişilik, siyasal kişilik olduğunu ve hiçbir hatada bulunmayacağını açıkladı. 1909-1920 yılları arasında haham başlık yapan Hayyim Nahum Efendi, milli mücadele başarı oluncaya dek Türk davasına bağlı kalmıştır. Hayyim Nahum Efendi hakkında Esther Ben Bassa tarafından 1990'da yazılmış Un Grand Rabbin Sefarid on Politik adlı eserde ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu eser son Osmanlı haham başısının mektupları adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. Hayyim Nahum Efendi Paris'te dini eğitimden sonra Doğu dilleri üzerine tahsil görmüştü. 1900-1904 yılı arasında harp okulunda silah ve mühendislik dersi verdi. 1915 ve 1918'de Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini almak için yapmış olduğu yurt dışı gezileri pek başarılı olarak addedilmezse de 3. gezisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul'daki eski büyükelçisi Morgenthau ile yapmış olduğu Paris görüşmesi olumlu geçmiştir. G2 Hayim Bekerano Efendi 1814-1931 Bulgaristan'ın Zaana kentinde doğmuştur. Edirne'deki Hahanbaşılık görevi döneminde Balkan Savaşı'nda Bulgarlar Edirne'yi işgal ettikleri günlerde Bulgar generali Vazov topluca çağırdığı dini önderlere kendi yönetimlerinden memnun olup olmadıklarını sorduğunda Hayim Bekerano Efendi şöyle yanıt vermiştir. Bizim durumumuz her şeyden çok sevdiği kocasını yitiren ancak zaruret yüzünden yeniden evlenmek zorunda kalan bir kadının durumuna benziyor. O kadın sevgili eşini unutabilir mi hiç? Ocak 1922'de İkdam gazetesinin bir muhabirinin Anadolu'daki azınlıklar hakkında ne düşündüğü hakkındaki sorusuna karşılık Hayim Bekerano Efendi azınlıklar sorununun niçin gündeme getirildiğini anlayamadığını söylemiş ve Türklerden şikayet edecek bir Musevi, Musevi milletinden değildir demiş ve ayrıca Ankara ikametine bağlılık telgrafı çekmiştir. Hayim Bekerano Efendi 15 lisan bilirdi. Viyana'da sınav vererek haham bir lisan alimi yani filolog unvanını almıştı. Bükreş'te bir süre kalmış ve 1908-1919 yılları arasında Edirne haham başılığı yapmıştı. Tevrat'ı ezbere denecek dereceli bilirdi. Birçok ulusun akademisyen üyeydi. Bekerano bir bilge ayarında hürmet gören çok mütevazi bir kişiydi. Edirne, Bulgar işgalindeyken Edirne müftüsünün işgalle ilgili olarak kendisinden dini bir yorum istemesi üzerine Bekerano, düşman geldiği yere dönecektir. Bu şehri kurtarmak için himaye edeceğim. İşaya 37, 34 ve 35 yanıtı vermiştir. Bekerano, Cumhuriyet döneminde de ölenerek haham başılığını sürdürdü. 9. Türkiye Cumhuriyeti'nde Yahudiler. A. Cumhuriyet'in ilk yılları. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olmakla beraber Cumhuriyet'in temel ilkeleri imparatorluğunkilerle taban tabana zıttır. Bu bakımdan Yahudilere kişisel eşit haklar, din ve inanç özgürlüğü verilmekle beraber bir toplum olarak örgütlenmeleri ve özel kuruma sahip olmaları önlendi. Yahudilik, düzenli bir iç örgütlenmeye kavuşmak için Cumhuriyet döneminde müşkülatla karşılaştı. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde özellikle Ege bölgesi Yahudileri büyük maddi zararlar gördü. Eşleri, askerden dönmeyen binlerce kadın aguna yani eşlerin ölümü kesinleşmeyen durumdaydı ve binlerce öksüz çocuk mevcuttu. Birçok Batı Anadolu Yahudi cemaati tarihe karıştı. 1923 Temmuz'un imzalanan Lozan Barış Anlaşması'ndan 37-45 arasındaki maddeler azınlıklarla alakalıydı. Cenevre Yahudileri tarafından İsmet Paşa'nın onuruna verilen bir yemekte Paşa, Yahudi azınlığı övdüğü 1. Dünya Savaşı'na sadık ve cesur asker olarak yer aldıklarına değindi. Bu durumda Yahudilerin geleceği imser bir gözle bakmaları doğaldı ve cemaat içine kurumların düzenlenmesi, savaşın yararlarının sarılması için Yahudi cemaatinin önde gelenlerinden Joseph Niego, Dr. David Marcus, Vitali Hayim Elnekave, Yitzhak Navon'un dahil olduğu bir heyet çalışmalara başladı. Ne var ki 1923 yılı Yahudiler için iyi başlamadı. Yahudi karşıtı bir kampanya başlatıldı. Bu saldırının ilk adımı da muhtemelen antisemitik olarak addedilebilecek Tasvir-i Efkar gazetesi sahibi Ebu Ziya Tevfik tarafından atıldı. Bu kişi İzmir Hahanbaşısı Ribi Moşe Melamedi ile yaptığı mülakatte alaylı imalar ve küçük düşünce ifadeler kullandı. 1922 yılının sonunda cereyan bu hadiseyi İleri gazetesine yayınlanan ve Yahudileri simsar, kan emici gibi sıfatlarla aşağılayan bir makale izledi. Yahudileri kaçan Rum ve Ermenilerin malları da sahiplenmekle suçlayan bu yazı aslında azınlıklardan arınmış bir Türkiye'yi arzu eden aşırı milliyetçiliği yansıtıyordu. Edirne'deki Paşa Eli gazetesi de Yahudileri hilekarlık ve sömürücülükle suçluyordu. Bunun ardından da Balkan Savaşı'ndaki yenilginin halk arasında yaratmış olduğu azınlıklara karşı kin ve düşmanlık yatıyordu. Genelde kamuoyu bu konuda inceleyip sık dokunuyor, Rum ve Ermenilerle Yahudiler ise fark görmüyordu. Üstelik Rum ve Ermenilerin savaşlarda cezalandırdığı imajı vardı ve bu milletlere Hristiyan Avrupa'da destek çıkıyordu. Yahudilerin arkasında kimse yoktu. Milliyetçilerin yabancı düşmanlığı böylece bir Yahudi düşmanlığına dönüştü. Öte yandan Lozan'daki azınlık taraftarı maddeler devlet yetkililerini rahatsız ediyordu. Zayıf bir azınlık olduğu kadar Türklerle ilişkileri iyi olan Yahudilere yapılacak baskı ve azınlıklara sağlanan haklardan vazgeçme, gündeme gelebilirdi. Ayrıca çeşitli gruplar her şeyin Yahudilere yaradığını, Rumların ve Ermenilerin iktisadi mirasına konduğunu savunup azınlıkların iktisadi gücünü kırmaya başlıyordu. 1909 yılından beri antisemit sloganları Türkiye'de bulunan Ebu Ziya Tevfik gazetesinde bu kez tanınmış diş doktorlarından Sami Ginzburg'a karşı bir kampanya açtı. Ebu Ziya Tevfik, Ginzburg'u Almanlar lehine casusluk yapmakla suçladı. Ancak savaşta Almanlar zaten Türklerin müttefikiydi. Konu mahkemeye intikal etti. Bu arada genel ulusal basında Tevfik'in antisemit sloganlarını yayınlamaya başladı. Sonunda Ginzburg 1928'de beraat etti. Yahudilerin iktisata hakim oldukları, savaşta ihanet ettikleri gibi mesnetsiz iddialar daha birçok gazete tarafından sürdürüldü. Trakya'da bazı kentlerde Yahudilere karşı boykot ilan edildi. Yetkililer ise bir taraftan olayların üzerine giderken bir taraftan da Yahudiler dahi olmak üzere birçok azınlığı devlet memurluklarından ihraç ettiler. Maarif vekaleti azınlık okullarında haftada en az 5 saat Türkçe dersi verilmesini, bu dersin ve tarih, coğrafya ve yurt bilgisinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerce verilmesini şart koştu. Yahudi öğretmenler işlerinden oldular, yapılan itirazlar kabul edilmedi. Yahudi basın bu baskılara karşın Yahudilerin sadakatini ve savaşlarda verdikleri kayıpları yazdı. Örneğin İstanbul'da 4000 aguna yani kocaları kayıp kadın vardı ve Bursa'daki 2500 kişilik Yahudi nüfusun %10'u savaşlarda ölmüştü. Türklerin barışsever olduklarını ve rahatsız edilmemelerini savunan iklim yine de her değişikliğin Yahudilere yaradığını iddia etti. Yahudi kurumlar iflaslı olduğu halde birçok gazete Yahudileri sömürücülükle suçlamayı sürdürdü. Toplum bağımsız bir azınlık istemiyordu. 1924 Anayasası'nın hazırlanışına dahi bazı kesimler azınlıklara vatandaşlık hakkının tanınmasını istemiyordu, başka kesimler ise eşitlik ve vatandaşlık verilmesine taraftardı. David Fresco azınlıkların özel hak ve ayrıcalıklarına sevinmiyordu. Devlet mutlaka laik olmalıydı. Fresco, Yahudilerin liberalizm ve eşitlik gösterisi beklediklerini vurguluyordu. Aslında tartışma Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaydı. Arap, Kürt, Arnavut gibi farklı etnik gruplardan Müslümanlar devleti isyan ettikleri halde ayrım yine de din temelindeydi. Ayrıca devlete karşı isyan etmiş Rumlar ve Ermenilerle isyan etmemiş olan Yahudiler arasında ayrım yapılmıyordu. Sonunda Türkiye'de yaşayan herkese vatandaşlık hakkı tanıdıysa da nüfuslara din ile ilgili bir bilgi kondu. Lozan'a göre azınlık okullarında yalnız milli din okutulabilirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Yahudilerin İbranice eğitim yapmayacaklarını biliyordu. Nitekim sonunda öğretim dili Türkçe oldu. Yine de yetkililer Aliens'a bağlı Yahudi okullarını kapatmayarak anlayışlı davrandılar. Bu arada kamu görevi ifade eden Müslüman ve gayrimüslim avukatlardan bir kısmının çalışma izinleri ahlaki ve mesleki nedenlerle iptal edildi. Çalışma izinleri iptal eden Yahudi avukatlar arasında toplumu yönetiminde ve çeşitli kurumlarda çalışan Leon Schoenman, Isaac Taranto, Isaac Ferreira, Michon Ventura gibi isimler de vardı. Ahlaki nedenlerle azledenler daha çok Rum ve Ermeni avukatlardı. Ahlaki nedenler işgal zamanında istilacılarla işbirliğini anlatıyordu. Keza 1924'te çıkaran özel seyahat yasasıyla Yahudilere ayrıcalıklar tanındı. Savaş döneminde yurt dışına çıkan Yahudiler kişisel beyana dayanan basit bir işlemle geri dönebiliyordu. Fakat bu ayrıcalık Rumlara ve Ermenilere tanınmamıştı. Her ne kadar 1924 Anayasası din ve ırk farkı gözetmeksizin eşitlik ilkesini kabul etmiş ve yasalar eşitlik ruhuna göre hazırlanmışsa da tatbikatı azınlıklar 1923 yılından başlayarak hiçbir siyasi organın içine alınmadıkları gibi hiçbir karar alıcı forumda ne milli ne de yerel çapta temsil edilmediler. Kamu hizmetine azınlıklardan görevli alınmadığı gibi eski görevlerde azledildiler. Fiili olarak azınlıkların kamu hizmetinde, mahkemelerde, bakanlıklarda, belediyelerde hatta iktisadi devlet teşekküllerinde dahi çalışamayacakları saptandı. Ayrım sonu. Sayfa 61.